Acım 11, sayfa 137. Yeni ayrılıklar. Atatürk'ün biyografisini yazan Lord Kinross, bu kuşağın serüveninden bazı kesitler alarak ayrılan yollar üzerine değerlendirmelerde bulunur. Bir özetle bunları verelim. 1907 yılı sonlarına doğru Kemal, ön yüzbaşı rütbesini aldı ve Selanik'teki genelkurmaya atandı. O zaman kafası işleyen herhangi bir Türk'ün imparatorluğun parçalanmak üzere olduğunu sezmemesi olanaksızdı. Hristiyan azınlıklar hiç olmazsa yabancı devletler tarafından korunuyordu. Türkler ise baskıya uğrayan bir azınlık gibiydiler. Görünüşe göre tek umut Türk ordusunun genç subaylarındaydı. Ama günün ihtilal kahramanı Enver'di. Romantik bir kişi olan Enver, Jön Türklerin bir örneğini oluşturuyordu. Kemal'in etrafında Fethi, Rauf, Kazım, Refet, Ali Fuat ve diğer subaylardan oluşan bir grup vardı. Ve Enver ile İttihat Terakki bunlara gittikçe artan bir kuşkuyla bakıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın başında da beş kurucu Ali Fuat, Refet, Rauf, Kazım, Kemal ile birlikte çalışıyorlardı. Ancak Atatürk karargah heyetini oluşturmak ve kilit atamaları yapmak durumundaydı. İsmet Fevzi ile birlikte çalıştığı Harbiye Nezareti'nin bulunduğu İstanbul'dan gelince kıskançlıklar ve güvensizlikler ortaya çıktı. Dipnot: Lord Kinross, Atatürk, Weidenfeld and Nicholson, 1966, sayfa 34-252. Enver Paşa Atatürk. İsmet İnönü Atatürk ile Enver Paşa'nın ilişkilerini şöyle anlatıyor. İttihat ve Terakki nüfuzları içinde Atatürk, Fethi Bey ile ayrı bir grup teşkil ederlerdi. Trablusgarp Harbi sırasında bunlar, yani Enver Bey, Fethi Bey ve Mustafa Kemal Bey beraber bulundular, beraber muharebe ettiler. Enver Bey, Bingazi'de kumandan iken Atatürk Derne'de onun emrinde kumandan olarak çalışmıştır. Nasıl geçindiklerini ben de uzaktan merak ederdim. Muharebeden sonra bizzat Enver Paşa'dan Atatürk'ün kendi yanında iyi hizmet ettiği, iyi muvaffak olduğu sözlerini işitmişimdir. Çanakkale'de ilk günden itibaren üzerinde toplanmış olan şerefler ve ümitler Atatürk'ü dokunulmaz hale getirmiştir. Çanakkale'den sonra Atatürk hep büyük komutanlıklarda bulundu. Enver Paşa ile aralarında hiçbir zaman büyük münakaşa geçtiğini sanmıyorum. Zaten Enver Paşa hiç kimseyle bir meseleyi yüz yüze münakaşa etmiş değildir. Nihayet karşısındakini söyleyeceği varsa dinler, peki efendim der, keser, atardı. Verdiği bir emir için bunu böyle emir buyurmuşsunuz derler, öyle münasip gördükler, kesip atardı. Keser atardı. Dipnot: Hazırlayan Sebahattin Selek, İnönü'nün Hatıraları, Burçak Yayınları, 1969, sayfa 223-225. Zafer ve Ümitsizlik. Atatürk Enver Paşa anlaşmazlığında kararı ve galibi tarihin akışı belirleyecektir. Sakarya hezimetiyle neticelenen son Yunan taarruzu başladığı sırada Enver Paşa Batum'daydı. Harekat Milliye'nin başından beri birçok defalar Anadolu'ya girmek teşebbüsünde bulunan fakat teşebbüsleri her vakit reddedilen eski başkumandan ordumuzun Kütahya ve Eskişehir icatına haber alınca dahilde tekrar iş başına geçmek için en münasip fırsatını hulul ettiği zamanında bulundu ve Batum'da bir kongre topladı. Hatta çeteci Hacı Sami de Trabzon'a gidip bazı hazırlıklara girişti. Enver Paşa'nın teşebbüsleri kongrede tartışılırken Batum'a Sakarya zaferinin haberi geldi ve Enver Paşa ümitsizliğe düştü. Dipnot: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizde Enver Paşa, Menteş Kitabevi, 1967, sayfa 351. Evet, yol ayrımında bir rakibin ulusal zaferi diğeri için ümitsizlik sebebi olabilmektedir. Bu durum savaşlarda da böyledir. Orduda bölünme. Padişah 2. Abdülhamit'e 1908'de deviren İttihatçı subayların amacı siyaseti silahtan ve askerden arındırmak şeklinde görünmüştür ilk başlarda. Ülkenin bütünlüğü ve geleceği açısından en tehlikeli ordu siyasete giren ve bu yüzden ikiye bölünen ordudur. Hindistanlı tarihçi Feroz Ahmad o dönemi şöyle yorumluyor. Başlangıçta gerek yüksek rütbeli subaylar gerekse siviller küçük rütbeli subayların siyasete karışmalarını önlemek için bütün güçleriyle çalışmaktaydılar. Halkı etkileyecek kişilikteki zeki genç subaylar İstanbul'dan uzaklaşmakta tercih edilmekteydi. Ender Berlin'e, Hafız Hakkı Viyana'ya, Ali Fethi Paris'e ateşe militer olarak gönderilmiş, Cemal önce Adana valiliğine sonra Bağdat'a atanmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ancak 1912 sonlarında genç subayları siyasete faal olarak katılmak üzere iş başına çağırmıştır. Bu çağrı Kamil Paşa'ya karşı tertiplenen darbeyi gerçekleştirmek için yapılmıştır ve teklifin Talat'tan geldiği sanılmaktadır. Darbenin kahramanı haline gelen Enver'in Libya'da bulunması ve ancak Aralık sonunda İstanbul'a dönmesi dikkate değer bir olaydır. Dipnot: Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki, Sander Yayınları, 1971, sayfa 241. Subaylar siyasete karışmamalı. Tarihçi Sina Akşin'e bu durumu Hikmet Bayır'ın Atatürk kitabına dayanarak şöyle değerlendiriyor. Mustafa Kemal 22 Eylül 1909'da Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'ne kadar siyasetin içindedir. Ama karşısına dikilen muhalefet yüzünden istediği meseleyi alamayacağı ortaya çıkar. Cemiyet kendisini uzaklaştırmak ve mümkünse harcamak üzere Trablusgarp'a gönderir. İhtimal 31 Mart olayının ordunun siyasete bulaşmasının sakıncalarının somut biçimde kanıtlanması üzerine Trablusgarp murahası olarak katıldığı 1909 Kongresi'nde subayların siyasete karışmaması tezini ortaya atar. tez kabul edilir. Söz konusu ilke hem doğru hem cemiyet için yararlı sonuçlar doğurmaktan başka, başarılı rakibi Enver'i siyasetin dışına itmek için bir üstünlük taşıyordu. Ne var ki kongre kararına rağmen cemiyetçi subaylar uygulamada siyaset yapmaya devam edeceklerdir. Örneğin Enver'in bir daha merkeze umumi üyeliğine seçilmediğini ama İttihat ve Terakki içindeki ağırlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat Mustafa Kemal'in davranışı öyle bir tepki doğurur ki onu öldürtmek ya da gözünü korkutmak üzere parantez içinde ikinci ihtimal daha akla yatkın görünüyor. Öldürmeye kararlı olsalar da herhalde bunu gerçekleştirebilirlerdi. Yoluna fedailer çıkartırlar. Mustafa Kemal kendisini artık tamamen mesleğine verir. Fakat buna öyle bir enerji ve tutku ile sarılır, beğenmediği şey ve kimseleri öylesine eleştirir ki tahammül edilmez bir kişi olarak tanınır. Ona edilgin görevleri verirler, nihayet Trablusgarp'a gönüllü gitmesinin arifesinde genel kurmaya atanır. Fakat burada da kendisine iş verilmez. 1911 yılının Eylül ayı sonunda İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edip Trablusgarp'a saldırdığında bu vilayeti savunacak dişe dokunur bir askeri güç yoktur orada. Berlin'de askeri ataşı olan Enver buraya kısmen meşrutiyet hükümetinin ayıbını örtmek için gidiyor idiyse Mustafa Kemal'de kısmen sokulmak istediği bölgede kalmamak kendisini ispat etmek için gidiyordu. Dipnot: Sina Akşin, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Doktor N.F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1983, sayfa 57. Trablusgarp Savaşı'nın ve yenilginin tam üzerine gelen Balkan Savaşı, Osmanlı toplumunun son dönemdeki en büyük yıkıntısına sebep olarak ve Avrupa'daki son topraklar elden gidecektir. 1912'deki Balkan Savaşı'na gelinceye kadar Osmanlı'nın elinde sadece 3 ülke kalmıştır. Trakya, Makedonya ve Arnavutluk. Balkanlar Edirne, Selanik, Manastır, Yahya, Işkodra ve Kosova vilayetlerine bölünmüştü. Viyana kapılarına dayanan eski fütuhata oranla elde kalanlar bir şey değildi ama Türkiye'yi bir Avrupa devleti niteliğini muhafaza ettirmeye yeterliydi. Ayasofya Anlaşması bu kadarını bile çok görmüştü. Fakat büyük devletlerin rekabeti sayesinde Türkiye bir Asya devleti olarak girdiği Berlin Kongresi'nden yine bir Avrupa devleti olarak çıkmıştı. Dipnot: Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, parantez içinde çeviren Zaven Biberyan, Sander Yayınları, 1975, sayfa 85. Balkan Faciası. Şevket Süreyya Aydemir Balkan Savaşı'nı Balkan Faciası olarak değerlendirir ve şöyle der: Bu harp Balkan faciası olarak anılır. Bu ifade doğrudur. Çünkü bu harp evvela bu savaşa sahne olan yerlerdeki Türk halkı için kanlı bir faciadır. Sonra da askeri bakımdan Balkan Harbi ayrıca bir yönetim faciasıdır. Yüz kızartıcı bir bozgundur. Üç Osmanlı Paşası'nın kumandasında askeri tarihlerde kale muharebelerinin son misallerini vererek bu faslı kapayan Üç Osmanlı Kalesi'nin uzun süren ümitsiz direnişleriyle İstanbul şehri kapılarındaki 25 kilometrelik Büyükçekmece-Terkos Gölü hattında sürdürülen ve adına Çatalca hatta muharebeleri denilen son savaşları bir tarafa bırakırsak, Balkan Harbi'nde Osmanlı orduları bakımından gerçek anlamda muharebeye, meydan muharebelerine benzeyen bir şey kalmaz. Dipnot: Ş.S. Aydemir, Enver Paşa, Remzi Kitabevi, 1971, Cilt 2, sayfa 293. Balkan Savaşı 16-17 Ekim'de başladı. 29 Ekim 2 Kasım arasında Bulgarlarla Lüleburgaz Muharebesi oldu. Yani 15 gün içinde Osmanlı ordusu dağılmış, Bulgarlar Lüleburgaz önüne gelmiştir. Makedonya'daki Garp ordusu da daha da fena yenilmiştir. Planlanana göre savaşı başlatan Sırplar Üsküp ve Manastır üzerine, Bulgarlar Vardar Nehri'nin doğusuna, Yunanlar Epir ve Selanik Manastır hattının güneyine yürüyeceklerdi. Çabuk davranan çok yer alacaktı. Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar planlarını uyguladı ve 5 gün içinde Osmanlı ordusu Makedonya'da da yenildi. Selanik teslim oluyor. Aydemir durumu şöyle değerlendirir: Nitekim Makedonya harp sahasında ve harbin başlamasından 5 gün sonra Osmanlı ordusu yenilmişti. Yani Şark ordusu sahasında olduğu gibi Garp ordusu sahasında da kati netice Osmanlıların aleyhine olarak daha harbin ilk haftasında alınmıştı. Sonraki hareketler sadece Osmanlı ordusunun tasfiyesi hareketleriydi. Arada direnişe devam eden İşkodra ve Yanya kaleleri, Trakya'da Edirne kalesi gibi dünya askerlik tarihinin son kale muharebelerini vererek düşeceklerdi. Selanik şehri ve kalesi ise oraya memur olan Kara Tahsin Paşa tarafından silah patlatılmadan ve bütün silahları ile düşmana verilecekti. Garp cephesinde gerçek Komanova Muharebesi, Manastır Muharebesi gibi savaşlardan bahsedilir. Bunların üzerinde durmasak da olur. Çünkü olan bitenleri üzerine ne kadar eğilirsek bunlar o kadar değersizleşir. Mesela Garp ordusu başkomutanı Ali Rıza Paşa hemen hemen bütün Makedonya'yı tam bir bozgun içine terk edip Manastır'a sığınırken Manastır ikinci bir Plevne olacaktır der. Ama 4 gün sonra Manastır düşmanın elindedir. Dipnot: Aydemir, A.G.E. Sayfa 337-338. Rahmi, parantez içinde Apak ve Selanikli Bahri gibi o dönemden anılarını yazanların bize kalan gözlemlerini hatırlayalım. Komanova ilerisinde Sırplarla ilk temas yapıldığı zaman ilk çatışmada kuvvetli darbeler vurulmuştu. Akşama kadar muharebenin gidişini lehimize görünüyordu. Gece basınca bazı tümen kumandanları ve kumandanlar Muharebe sahasını terk ederek Komanova kasabasına rahat etmeye gittiler. Redif alayı ve tümenleri ise o gece dağılmışlardı. Garp ordusunda kolordu kumandanlarından Kara Sahip Paşa sinirlerine hakim bir insandı. Ama Hürriyet ve İtilaf Partisi taraflısı tanınıyordu. Gene Vardar ordusu mensuplarından bir alay Efe Kazım Bey de İttihat ve Terakkiciydi. Bunların bir gün manastır önündeki savaşların kritik safhasında tabanca tabancaya geldiklerini gördük. Selanik'ten geçerek iç tepe sevk edilen 1400 nefer Anadolu'da ihtiyat edip Kışla Meydanı'nda bize silah verin diye feryat ediyorlardı. Selanik bunlara silah ve elbise vermeden iç tepe sürmüştü. Bunlardan birer silah esirgeyen Selanik kumandanı Kara Tahsin Paşa Selanik'i hiç tüfek patlatmadan Yunanlıları terk edince Selanik depolarında saklanan 89 bin mavzer tüfeğini düşmana teslim etmişti. Ordu siyasete girince Balkan Savaşı bu görüntülerle dolu bir yenilgi getirir. Arnavutluk'ta ise İçkodra Kalesi'ni savunan Hasan Rıza Paşa eliyle değil Osmanlı Meclisi'ne mebus seçilen Jandarma Tugay Komutanı Arnavut Esat Paşa'nın kurşunu ile ölecektir. İşte böylece ordunun siyasete girmesinin sonuçları ortaya çıkmıştır. İttihat ve Terakki askeri siyasete sokmuş ve imparatorluğu kurtarmayı tasarlarken İstanbul sınırlarına kadar tüm Avrupa toprakları yitirilmiştir. Bulgaristan İstanbul kapısındadır ve barış şartı olarak Edirne'yi aldıktan başka Bulgar ordusunun İstanbul'da geçit resmi yapması ileri sürülmektedir. İttihatçıların Babali Baskını. Londra'daki Barış Konferansı 16 Aralık 1912, 6 Ocak 1913 tarihi arasında yapıldı. Bütün şartlar kabul edilip İstanbul ili sınırları Osmanlı'nın batı sınırları olarak kabul edilmek noktasına gelmiştik. Bu şartlar İstanbul'da Babali'de konuşulurken 23 Ocak 1913 günü önde beyaz bir ata binmiş olan Yarbay Enver Bey ve yanındaki ihtiyatçılar Nuru Osmaniye Caddesi'nden bugünkü vilayet binası olan Babali'ye gelir ve hükümeti basarlar. Sadrazam Kamil Paşa istifa eder. Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülür. Padişah 5. Mehmet Reşat'a giden Enver, Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa tayin ettirir. Asker siyasetten çıksın derken tam anlamıyla yeni bir askeri darbe gerçekleştirilmiştir. Bu arada Mustafa Kemal ve Fethi, parantez içinde Okyar Bey de Libya'dan İstanbul'a dönmüş ve Bolayır'daki mürettep kolorduya atanmışlardır. Hikmet Boyer'a göre Mustafa Kemal ve Fethi, İttihat ve Terakki'nin bu sırada bir darbe yapmasına karşıydılar. Çünkü Edirne henüz teslim olmamıştı. Bulgarlara karşı direniyordu. Fakat Enver ağır bastı ve 23 Ocak 1913'te Babali baskını yapıldı. Çünkü hükümet Edirne'den vazgeçme kararına varmamıştı. Darbeden sonra kurulan Mahmut Şevket Paşa hükümeti ve komutanlar Edirne'yi kurtarma harekatının yapılması için başta Enver, İttihatçı subaylardan gelen taleplere kulak asmadılar. Ancak herhalde bunları tatmin etmek için olacak 8 Şubat'ta Bolayır harekatı yapıldı. Mustafa Kemal ve Fethi'nin bulunduğu kolordu, Enver'in bulunduğu ve denizden çıkartılacak kolordu ile birlikte Bulgar birliklerini kıskaç içine alacaklardı. Fakat harekat başarısızlığa uğradı. Bunun üzerine iki kolordunun komuta heyetleri ve gerçekte Mustafa Kemal, Fethi ve Enver kabahati birbirlerine yükleyen bir tartışma içine girdiler. Dipnot Akşin A.G.E. Sayfa 58. Olayların gelişimi şöyle gerçekleşir. 26 Mart 1913'te Edirne düşer. 30 Mayıs 1913'te Londra Barışı ile Edirne'nin kaybı kesinleşir. 11 Haziran'da Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürülür. Haziran sonunda Balkan'da müttefikler arasında savaş çıkıp Bulgaristan yenilince Enver'in önderliğinde Osmanlı ordusu Edirne'yi geri alır. 20 Eylül 1913'te toplanan İttihat Terakki Kongresi'ne artık kesinlikle Enver hakimdir. Mustafa Kemal uzaklaştırılıyor. Olayın sonunu İttihat ve Terakki'nin üç büyüğünden biri olan Talat Paşa'dan dinleyelim. Balkanlarla sulhü imzalamıştık. Harbiye, Sofya, Atina ve Belgrad'a gönderilecek seferlere ehemmiyet veriyordu. Bugünlerde asker kanadımızın kıymetlerinden Sultan Hamid'i Selanik'e götürecek kadar kendisine ehemmiyet verdiğimiz Ali Fethi bana geldi ve Sofya'ya sefir olarak gidebileceğini söyledi. Ateş emirleri olarak da Mustafa Kemal'i istiyordu. Harciye Nazırı İsmet Paşa'yı tasvip etti. Dipnot Cemal Kutay Talat Paşa'nın Gurbet Hatıraları 1983 Cilt 2 Sayfa 827. Böylece Enver Mustafa Kemal'e karşı bir randu daha kazanmış ve siyasetin olduğu gibi ordunun da hakim haline gelmiştir. Mustafa Kemal orduda büyük değişiklikler yapılırken arkadaşı Fethi ile Sofya'da kızağa çekilir ve İstanbul'a gelmek yolundaki istekleri 1. Dünya Savaşı başlayıncaya kadar reddedilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başı oynayan kadroların mücadelesi amansız olduğu gibi insanların kişiliklerine yansımıştır. Bize göre Atatürk'ün en büyük başarılarından biri kesin bir kararlılık ile Cumhuriyet öncesi kavgalarının devamını kesebilmesidir. Daha doğrusu Atatürk de geçmiş yöntemleri kullanarak eski kavgaları bir yerde dur demek zorunda kalmıştır. İsmet İnönü'nün okul arkadaşı Ali Fuat Erdem'den bazı anıları dinleyelim. Enver Paşa harp esnasında teftiş ettiği Kırklareli hastanesini fena bulmuş, hastane başhekiminin askeriye nispetini kesmiş ve aynı hastanede hademe olarak kullanılmasını emretmişti. Enver Paşa aynı şekilde Galicia'da muharebe eden kolordunun bir subayını tiyatroya Serpuşa'nın parantez içinde şapkasını vestiyerde çıkararak başı açık girdiği için oracıkta teksif etmişti. Dipnot. A. nokta Fuat Erden. İnönü. 1952. Sayfa 69. Bir idam ve bir mektup. Bu kadronun ilişkileri de alışılanın dışındadır. İsmet parantez içinde İnönü, o dönemde Enver Paşa'nın çok beğenip güvendiği bir subaydır. Enver Paşa savaştan sonra İnönü'yü genelkurmay başkanı yapmayı düşünecek kadar takdir etmektedir. 4. Ordu Komutanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa da İnönü'yü seven ve beğenen bir kişidir. Cemal Paşa'nın kurmay başkanı Ali Fuat, parantez içinde Erdem Bey'e bir gün İnönü'den şu mektup gelir. Oradaki icraatınızı işliyoruz. Benim eniştem Kudüslüdür. Yüzbaşı Abdürezzak Efendi. Bunun Kudüs'teki ağabeyi Evkaf Muharebecisi Arif Hikmet Bey var. Eniştemin bir de amcazadesi Baytar Ali Efendi vardı ki oradan buraya gönderilmiş vesaireydi. Hayatta mıdır, nerededir, meçhul. Bunun hiç olmazsa hayatı bağışlanamaz mı? Burada başka havadis yok. Havadisler kamilen sizde. Gözlerinden tekrar tekrar öperim sevgili kardeşim. İsmet. Kısacası İnönü idam edileceği ihtimalini duyduğu bir akrabası için yakın arkadaşı Ali Fuat Bey'den yardım istemektedir. Ama Cemal Paşa aralarında İnönü'nün akrabasının da bulunduğu 20 kişilik grubun idamı için karar vermiştir bile. Aralarında ayan azası, mebuslar, memurlar, kurmay subaylar ve gazetecilerin bulunduğu 20 kişi için pek çok kişi araya girer. Yine Ali Fuat Erdem'i dinleyelim. 7. Kolordu Komutanı Mersin'de Cemal Paşa'ya keyfiyeti anlattım. Müdahale etmesini ve Paşa Hazretlerine, parantez içinde Cemal Paşa'ya, yalvarmasını istirham ettim. Gidip yalvarmış. Cemal Paşa kabul etmemiş. O sırada Bahriye Erkan'a Harbiye Reisi Rauf Bey, parantez içinde Orbay, Şam'a gelmişti. Ondan da aynı ricada bulundum. Rauf Bey bir saat sonra odama geldi. Müteessir bir eda ile ve kahramanı Rauf Bey tavrıyla bırakın ölsünler dedi. O da çok söylemiş, yalvarmış fakat Cemal Paşa kabul etmemiş. En sonra ben Baytar Ali için istirhama gittim. Cemal Paşa'ya, Paşa Hazretleri, vallahi merhamet dilenmek için gelmedim. Bendeniz bir iltimasla bulunmaya geldim. Cemal Paşa ne iltiması diye sordu. Baytar Ali için iltimas. İsmet Bey'in eniştesinin yakın akrabası olan Baytar Ali'nin hayatını bağışlanması için istirham ediyorum. Cemal Paşa dedi ki, 10 Temmuz ihtilalinden, parantez içinde 1908, önce Enver Bey, kendi eniştesi Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'in idamını, parantez içinde vurulması, için rey vermişti. Enver Bey'in kendi eniştesi hakkındaki fedakarlığı, İsmet Bey'in de kendi eniştesinin akrabası hakkında yapacağına hiç şüphem yoktur. Ertesi gün idamlar yapıldı. Dipnot. Erdem. A.G.E. Sayfa 91-92. Bir büyük imparatorluğun son macerasında ön planda rol alan insanların kişilikleri ayrıca incelenmeye değer. Örneğin kendi eniştesinin vurularak öldürülmesine gözünü kırpmadan oy kullanan komutacı Enver, buna karşı 10 yaşındaki bir Osmanlı prensesi ile nişanlanmakta ve ileride eşi olacak Naciye Sultan'a en romantik ve en patetik aşk mektupları yazabilmektedir. Padişahları deviren, rejimleri değiştiren Enver, 1913 yılında 14 yaşında olan nişanlısına yazdığı mektuplarda kavuşmak üzerine akla gelmez çeşitlemeler yapmaktadır. Ama arkadaşlarına, rakiplerine ve çevresine karşı da insafsızdır. Çevresi de ona karşı aynı davranış içindedir. Siyasete silah ve kan girmeye görsün. 1. Dünya Harbi'nin ortasında binbaşı Yakup Cemil, parantez içinde İttihat ve Terakki'nin silahşörü ve Babali baskında Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı öldüren kişi, harbin fena sevk ve idare edilmesinden ve memleketin felakete gitmesinden dolayı bir hükümet darbesi yapmaya teşebbüs etti. Önce Enver Paşa'yı öldürecekti ve kuracağı hükümetle Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkumandan vekili olacaktı. Bir arkadaşı hükümete haber vermiş, Yakup Cemil idam edilmişti. Atatürk bu olay üzerinde bana şöyle demişti. Yakup Cemil teşebbüsüne muvaffak olsaydı ben yeni vaziyeti kabul ederdim. Fakat Harbiye Nazırı olunca ilk işim Yakup Cemil'i kurşuna dizmek olurdu. 33 yaşında Paşa, Harbiye Nazırı Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi, 34 yaşında Başkumandan Vekili olan Enver Paşa, muhalifi olabilecek kadar güç sahibi her kişiyi devre dışı bırakmıştır. Mustafa Kemal ve Fethi Bey'in Sofya'ya 1913 yılında gönderildiklerini biliyoruz. Bu arada İttihat ve Terakki'nin diğer iki büyüğü olan Talat ve Cemal Paşaları da ileride idam edilecek olan Yakup Cemil ve diğer silahşörler vasıtasıyla nötralize etmiştir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları Weidenfeld V-E-I-D-E-N-F-E-L-D Nicholson N-I-C-O-L-S-O-N Feroz F-E-R-O-Z Ahmet A-H-M-A-D